Ayrım 7. Toz Gibi Yıldızlar. Isaac Asimov. Sayfa 68. Kapıda kısa boylu, gülümseyen bir adam duruyordu. İri ve parlak gözleri Byron'ı baştan aşağı neşeli bir kurnazlıkla süzüyordu. Dar yüzünü yukarı kaldırıp kendisinden epey uzun boylu olan Byron'a baktı ve kıza dönüp "Onu tanımadın mı Artemisia?" diye sordu. Genç kadın aceleci adımlarla ona doğru ilerledi, sesi sıkıntılıydı. "Gil amca, burada ne arıyorsun?"
"Çıkarlarımı koruyorum Artemisia. Babam bir suikasta kurban gittiği takdirde onun yerine geçebilecek ilk Henryatlardan biri olduğumu unuttun mu yoksa?"
Gilbert Ott Henryat kibarca göz kırptı.
"Ah, teğmeni gönder gitsin, ortada herhangi bir tehlike yok," diye ekledi ardından.
"Yine haberleşme hatlarını mı dinliyordun?" diye sordu Arta onu duymazdan gelip.
"Elbette, beni bu eğlenceden mahrum mu bırakacaksın? Konuşulanlara kulak misafiri olmak çok keyifli."
"Yakalanırsan o kadar da keyifli olmaz."
"Tehlike oyunun bir parçası, hayatım eğlenceli parçası. Ne de olsa Tiranlılar da sarayı dinlemekte bir sakınca görmüyor. Onların haberi olmadan çok fazla şey yapamayız. Eh, eden bulur, anlarsın ya. Bizi tanıştırmayacak mısın?"
"Hayır, tanıştırmayacağım," diye kestirip attı Arta. "Bu seni ilgilendirmez."
"O zaman ben sizi tanıştırayım. Genç adamın adını duyar duymaz dinlemeyi bırakıp yanınıza geldim."
Artemisia'yı geçip Byron'a yaklaştı. Onu gayri şahsi bir tebessümle inceledi. Sonra da "Bu Byron Farrell," dedi. "Bunu ben de söyledim," dedi genç adam. Dikkatinin yarısı lazer tabancasını hala kendisine doğru tutan teğmenin üstündeydi.
"Ama Wiedemusk Yahyası'nın oğlu olduğunuzu eklemediniz."
"Eğer araya girmeseydiniz yapacaktım. Her halükarda artık gerçeği biliyorsunuz. Tirandılardan kaçmam gerekiyordu. Gerçek adımı kullanamazdım." Byron bunun ardından susup bekledi. Buraya kadardı. Eğer kendisini derhal tutuklamazlarsa zayıf da olsa bir şansı var demekti. "Anlıyorum," dedi Artemisia. "Bu direktörü ilgilendiren bir mesele. Herhangi bir suikast planı olmadığından emin misiniz?"
"Eminim majesteleri."
"Güzel. Bay Farrell ile kalır mısın Gil amca? Teğmen benimle gelin lütfen." Byron kendisini takatsiz hissetti. Bir yerlere otursa iyi olabilirdi. Fakat kendisini neredeyse ilgisiz bir gözle incelemeye devam eden Gilbert öyle bir şey teklif etmedi.
"Kahya'nın oğlu, ne kadar eğlenceli."
Byron dikkatini aşağı çevirdi. İhtiyatlı cevaplardan ve dikkatli cümleler kurmaktan bıkmıştı.
"Evet, Kahya'nın oğlu," dedi sarça. "Doğuştan gelen bir şey. Size başka nasıl yardımcı olabilirim?"
Gilbert herhangi bir alınganlık emaresi göstermedi. Gülümsemesi genişlerken ince yüzü biraz daha kırıştı.
"Merakımı giderebilirsiniz.
Gerçekten de sığınma talep etmek için mi geldiniz? Hem de buraya."
"Bu konuyu direktörle görüşmeyi tercih ederim efendim."
"Ah, kesin şunu genç adam, direktörle çok az şeyi çözebileceğinizi yakında anlarsınız. Neden ilk önce kızıyla görüşmeniz gerektiğini sanıyorsunuz? Eğer düşünürseniz bunun oldukça eğlenceli bir fikir olduğunu görebilirsiniz."
"Her şeyi eğlenceli mi bulursunuz siz?"
"Neden olmasın, bu bir hayat tarzı, üstelik eğlenceli bir hayat tarzı. Münasip olan tek sıfat bu. Evrene bir bakın genç adam. Eğer eğlenceli yanlarını görmeyi başaramazsanız, boğazını kesseniz de olur. Çünkü içinde çok az iyilik var. Bu arada kendimi tanıtmadım. Ben direktörün kuzeniyim."
"Tebrikler," dedi Byron soğukça.
Gilbert omuzlarını silkti. "Haklısınız. Etkileyici bir konum değil. Ve ufukta herhangi bir suikast girişim olmadığına göre sonsuza dek öyle kalacağım."
"Tabii siz bir tane düzenlemediğiniz takdirde."
"Ne kadar da şakacısınız sevgili bayım. Kimsenin beni ciddiye almadığı gerçeğine alışmanız gerekecek. Sadece şaka ediyordum. Direktörlük pozisyonunun bugünlerde herhangi bir değerinin olduğunu düşünmüyorsunuz değil mi? Henrik'in hep böyle biri olduğuna inanmıyorsunuz herhalde. Hiçbir zaman çok zeki biri olmamıştı. Ama her yıl daha da imkansız biri haline geliyor. Ah, unuttum, daha onu görmediniz ama göreceksiniz. Henrik'in geldiğini duyabiliyorum. Onunla konuşurken karşınızda Trans Nebula krallıklarının en büyüğünün yöneticisi olduğunu unutmayın. Eğlenceli bir düşünce olacaktır." Henrik tecrübeden gelen bir rahatlıkla haysiyetini elden bırakmıyordu. Byron'ın acı verici derecede uzun reveransını münasip bir lütufla kabul etti. Sesinde zerre acelecilik taşımaksızın, ''Bizimle görüşmek istediğiniz mesele nedir beyefendi?'' diye sordu. Artemisia babasının hemen yanında duruyordu ve Byron'ın şaşkınlıkla fark ettiği üzere çok güzel bir kızdı. Ekselansları dedi genç adam, babamın itibarı adına buradayım, haksız yere idam edildiğini biliyorsunuzdur muhakkak. Henrik bakışlarını başka tarafa çevirdi. Babanızı çok az tanırdım, Rodya'ya sadece bir veya iki kez gelmişti. Sesi hafifçe titreyince duraksadı. Ona çok benziyorsunuz, çok. Ama sizin de bildiğiniz gibi babanız mahkemeye çıkarıldı. Ya da en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Yasalara göre yargılandı. Aslına bakarsanız detayları bilmiyorum.
Aynen öyle ekselansları. Ben de o detayları öğrenmek istiyorum zaten. Babamın bir hain olmadığına eminim.
Henrik aceleyle onun sözünü kesti. Oğlu olarak babanızı savunmak istemeniz anlaşılır bir durum elbette. Lakin bu tür devlet meselelerini konuşmak artık çok güç, hatta son derece kural dışı. Neden Aratap'la görüşmüyorsunuz?
Onu tanımıyorum ekselansları.
Aratap, komiser, Tiran komiseri.
Onunla görüştüm. Beni buraya o gönderdi. Eminim Tiranlıların...
Ama Henrik kaskatı kesilmişti. Sanki dudakları titremek üzereymiş de onları engellemek istiyormuşçasına bir elini ağzına götürdü ve boğuk bir sesle sordu. ''Sizi buraya Aratap mı yolladı?'' dediniz.
''Ona sizin bir suikast...''
''Aratap'a söylediklerinizi tekrarlamanıza gerek yok, hepsini biliyorum.'' dedi Henrik. ''Sizin için yapabileceğim hiçbir şey yok Kahya, Bay Farrell. Bu konuda bir karar vermek sadece bana düşmez.'' Yönetim konseyine.
Kolumu çekiştirmeyi bırak Arta.
Sendikatimi dağıtırken nasıl odaklanabilirim ki? Danışmam gerek. Gilbert, Bay Farrell'la ilgilenir misin? Ben de neler yapabileceğimize bir bakayım. Evet, yönetim konseyine danışacağım. Yasaların işleyişi böyle, anlıyorsunuz ya. Çok önemli, çok önemli.
Ardından kendi kendine mırıldanarak topuklarının üstünde arkasını döndü.
Artemisia bir anlığına duraksadı, sonra da uzanıp Byron'un koluna dokundu.
''Bir dakika lütfen, bir uzay gemisi uçurabileceğinizden bahsederken doğru mu söylüyordunuz?''
''Tabii ki'' dedi Byron gülümseyerek. Genç kadın kısa bir süreliğine tereddüt etti, ardından gamzeli ve küçük bir tebessümle karşılık verdi ona.
''Gilbert'' dedi, ''daha sonra seninle konuşmak istiyorum.''
Sonra da aceleci adımlarla oradan ayrıldı. Byron, Gilbert kolunu çekiştirene dek kızın arkasından baka kaldı. ''Sanırım açsınızdır ya da bir şeyler içmek veya yıkanmak ister misiniz?'' diye sordu adam. ''Hayatın sıradan zevklerini tatmaya devam ediyorsunuzdur herhalde.''
''Teşekkürler, evet.'' dedi Byron. Artık kendisini neredeyse hiç gergin hissetmiyordu. Hatta kısa bir anlığına rahatlamış, harika hissetti.
''Artemisia güzel bir kızdı, çok güzel.'' Lakin Henrik hiç rahatlamamıştı. Odasında hararetli bir şekilde düşünüyordu. Ne kadar çabalarsa çabalasın vardığı kaçınılmaz sonucu kafasından atamıyordu. Bu bir tuzaktı. Delikanlıyı Aratap yollamış ve kendisine bir tuzak kurmuştu. Şakaklarındaki zonklamayı gidermek için başını ellerinin arasına aldı derken o anda ne yapması gerektiğini anladı. 7. Bölüm Zihin Müzisyeni. Yaşanılabilir bütün dünyalarda gece vakti er ya da geç gelir çatar. Gezegenlerin kendi etraflarındaki dönüş zamanları 15 ila 52 saat arasında değişiklik gösterdiğinden bu her zaman düzgün aralıklarla olmayabilir. Bu durum gezegenler arası seyahat eden kimselerin çok yorucu psikolojik adaptasyonlardan geçmesini gerektirir. Çoğu gezegende bu tür adaptasyonlar uygulanır ve uyanıklık, uyku periyotları buna göre ayarlanır. Çok daha fazlasındaysa şartlandırılmış atmosferlerin ve yapay ışıklandırmaların artık neredeyse standartlaşmış kullanımı sayesinde gece gündüz sorunu tarımsal meseleler haricinde önemsiz hale gelmiştir. Birkaç gezegende, yani ekstrem olanlarda ise aydınlık ve karanlıktan doğan önemsiz meselelerin bertaraf edilmesi için gelişigüzel taksimatlar gerçekleştirilmiştir. Fakat toplumsal gelenekler nasıl olursa olsun gecenin gelişi insanoğlunun henüz ağaçlarda yaşadığı tarihlere dek uzanan derin ve daimi bir psikolojik öneme sahiptir. Gece ilelebet bir korku ve güvensizlik vakti olacak, güneşin her batışıyla birlikte yürekler ezilecektir. Merkez sarayın içinde gecenin çöktüğünü anlamanızı sağlayan herhangi bir sensör mekanizması bulunmuyordu. Buna rağmen Byron, insan beyninin bilinmeyen koridorlarında yatan belirsiz bir içgüdü sayesinde bunu hemen fark etti. Yıldızların beyhude parıltısının dışarıyı kuşatan gecenin karanlığını yarmakta çok yetersiz bir iş çıkardığını biliyordu. Yılın doğru zamanında oldukları takdirde uzaydaki delik olarak da bilinen Atbaşı Nebula'sının, yani Trans Nebula krallıklarında yaşayan herkesin son derece aşina olduğu bir manzaradır. Normalde görünür vaziyette olması gereken yıldızların yarısını bir mürekkep lekesi gibi örteceğini de biliyordu. Ve bir kez daha depresif bir havaya büründü. Direktörle gerçekleştirdikleri şu kısa konuşmadan beri Artemisia'yı bir daha görememiş ve bunun canını sıktığını fark etmişti. Akşam yemeğinde genç kadını görebileceğini, onunla tekrar konuşabileceğini ummuştu. Ama bunun yerine yemeğini tek başına yemek zorunda kalmıştı ve tüm bu süre zarfında kapısının önünde iki memnuniyetsiz muhafız beklemişti. Gilbert bile onu yalnız bırakmış ve muhtemelen Henriyatların sarayında bekleyeceğiniz türden daha kalabalık bir akşam yemeğine gitmişti. İşte bu yüzden Gilbert geri dönüp Artemisia ile sizden bahsediyorduk dediğinde ani ve alakadar bir tepki verdi Byron. Genç adamın bu hareketi Gilbert'i eğlendirdi ve bunu dile getirmekten geri kalmadı. ''Önce size laboratuvarımı göstermek istiyorum.'' dedi ardından. Elini şöyle bir sallamasıyla birlikte iki muhafız hemen oradan ayrıldı. ''Ne tür bir laboratuvar?'' diye sordu Byron, ilgisini tamamen yitirerek. ''Küçük cihazlar yaparım.'' oldu adamın gelişi güzel cevabı. Gittikleri yer laboratuvara hiç benzemiyordu, daha çok bir kütüphane gibi görünüyordu. Hatta bir köşede gösterişli bir çalışma masası bile vardı. Byron etrafına yavaşça göz gezdirdi. ''Şu küçük cihazları burada mı yapıyorsunuz yani? Ne tür cihazlarmış bunlar?'' Tiranlıların casus ışınlarını yepyeni bir yolla dinlemeye imkan tanıyan özel cihazlar. Onlar tarafından tespit edilemezler. Sizin gelişinizi bu sayede Aratap sizden ilk kez bahsettiğinde öğrendim. Bunun dışında başka eğlenceli zamazingolarım da var. Mesela Vizisonor.'' ''Müziği sever misiniz?'' ''Bazılarını.'' ''Güzel, bir enstrüman icat ettim ama çıkardığı sese tam anlamıyla müzik denebilir mi bilemiyorum.'' Kitap filmlerle dolu bir raf adamın dokunuşuyla birlikte önce öne doğru çıktı, sonra da yana kaydı. ''Buna tam anlamıyla bir gizli bölme denemez ama daha önce de dediğim gibi kimse beni ciddiye almaz. Komik değil mi? Ah, unutmuşum, siz hiçbir şeyi eğlenceli bulmazsınız.'' Bölmeden kaba saba kutuya benzeyen bir şey çıkardı. Ev yapımı olduğunu belli eden izleri gizleyecek cila ve parlaklıktan yoksundu. Bir yüzeyine ışıldayan küçük düğmeler eklenmişti. Gilbert o yüzeyi yukarıda kalacak şekilde kutuyu masaya yerleştirdi. ''Dış görünüşü güzel değil.'' dedi ufak tefek adam, ''ama zaman aşkına kimin umurunda? Işıkları söndürün lütfen.'' ''Hayır hayır, bir düğmeye basmanıza ya da el izinizi okutmanıza gerek yok. Işıkların sönmesini dilemeniz yeterli. Ama adam akıllı dileyin, sönmelerini istediğinize karar verin.'' Böylece ışıklar karardı, geriye sadece tavandan yansıyan inci beyazı ve hafif bir pırıltı kaldı. İki adamın yüzü karanlıkta dolaşan hayaletleri andırıyordu artık. Byron'un ağzından bir şaşkınlık nidası kaçınca Gilbert hafifçe güldü. ''Vizisonorumun numaralarından biri tıpkı kişisel kapsüller gibi zihne bağlanıyor. Bunun ne demek olduğunu biliyor musunuz?''
''Hayır, doğrusunu isterseniz bilmiyorum.''
''Dedi adam, şu açıdan bakın. Beyin hücrelerinizin elektrik alanı cihazın üzerinde de benzer bir alan oluşturuyor. Matematiksel anlamda oldukça basit bir şey fakat bildiğim kadarıyla daha önce hiç kimse gereken tüm devreleri bu kadar küçük bir kutunun içine sığdırmayı başaramadı.'' ''Bunu yapabilmek için genellikle 5 katlı bir elektrik üretim tesisi gerekir. Öteki türlü de çalışıyor. Buradaki devreleri kapatıp onları doğrudan beyninizle temasa geçirebilir ve böylece gözlerinizi ya da kulaklarınızı kullanmadan görüp duymanızı sağlayabilirim. Seyredilecek.
Başlangıçta seyredilecek hiçbir şey yoktu. Derken Byron'ın göz uçlarını bulanık bir şey gıdıkladı hafifçe. Ardından havada asılı duran mavi mor bir topa dönüştü. Ne tarafa dönerse dönsün onu takip ediyor, gözlerini kapatsa bile onu görüyordu. Berrak, müzikal bir ton eşlik ediyordu ona. Hayır, bu ses topun bir parçası, hatta ta kendisiydi.
Top giderek büyüyüp genişlerken Byron rahatsız edici bir biçimde onun aslında kafasının içinde var olduğunu fark etti. Tam olarak bir renk değil, daha ziyade renkli bir sesti ama gürültüsü yoktu. Elle tutulur fakat hissedilemezdi.
Top kendi etrafında dönmeye başlayıp yanar döner bir renk alırken yaydığı müzikal ton bir perde yükseldi. Derken ipek bir örtü gibi genç adamın üstünde asılı kaldı. Ardından infilak edip Byron'ın üstüne renkli damlacıklar saçtı. Genç adam parçaların tenine değdiği yerlerde bir yanma hissetse de bir an sonra hiçbir acı kalmadı. Bunu alçak bir inilti eşliğinde yükselen ıslak yeşil baloncuklar takip etti. Byron kafası karışık bir vaziyette onlara doğru uzandı ve ellerini göremediğini, hatta hareket ettiklerini bile hissedemediğini fark etti. Zihnini dolduran küçük baloncukların haricinde hiçbir şey yoktu. Sessiz bir çığlık atmasıyla birlikte gördüğü hayal sona erdi. Gilbert ışıkları bir kez daha yanan odada tam önünde duruyor, gülüyordu. Byron güçlü bir baş dönmesi hissetti ve soğuk terler döken alnını sildi titrek bir elle. Sonra da çabucak bir yere oturdu.
''Ne oldu?'' diye sordu becerebildiği kadar sakin bir ses tonuyla.
''Bilmiyorum.'' dedi Gilbert. ''Ben yaşadığınız şeyin dışındaydım. Anlamıyor musunuz? Beyninizin daha önce hiç tecrübe etmediği, direkt olarak hissettiği bir şeydi bu. Böylece bir fenomeni yorumlayabileceği herhangi bir metodu yok. O nedenle hissettiğiniz şeye konsantre olmaya devam ettiğiniz müddetçe beyniniz o etkiyi eski, tanıdık biçimlere sokmak için beyhude yere çabalıyor. Görüntüyü, sesi ve dokunma hissini hem aynı anda hem de ayrı ayrı yorumlamaya çalışıyor. Bu arada herhangi bir koku da aldınız mı? Bazen burnuma çeşitli kokular da geliyor sanki. Köpekler söz konusuyken bu hissin neredeyse tamamen koku olarak alınacağından şüpheleniyorum. Bir gün buluşumu hayvanların üstünde de denemek isterdim.
Öte yandan eğer onu görmezden gelir, ona yönelik herhangi bir harekette bulunmazsanız solup gidiyor.
Enstrümanımın başkaları üzerindeki etkisini incelerken benim yaptığım şey de bu ama zor.
Damarlı küçük ellerinden birini cihazın üstüne koydu ve düğmeleriyle gelişigüzel bir şekilde oynamaya başladı.
Bazen eğer birisi buluşumu adam akıllı etüt ederse yepyeni bir ortamda senfoniler yazabileceğini, basit ses ve görüntülerle asla yapılamayacak şeyler başarabileceğini düşünüyorum. Korkarım bende o kapasite yok.
Size sormak istediğim bir şey var dedi Byron ansızın.
Elbette sorun lütfen.
Neden bilimsel yeteneğinizi faydalı alanlarda kullanmak yerine...
İşe yaramaz oyuncaklar yaparak mı harcıyorum? Bilmiyorum. O kadar da işe yaramaz olmayabilirler. Bu yasalara aykırı biliyorsun.
Hangisi?
Vizisonor. Casusluk araçlarım da öyle. Eğer Tiranlılar burada neler yaptığımı öğrenirlerse beni hemen idam ederler.
Şaka yapıyorsunuz herhalde.
Hiç de bile. Bir hayvan çiftliğinde büyüdüğünüz ne kadar da belli. Bakıyorum da gençler eski günlerde işlerin nasıl yürüdüğünü artık hatırlamıyor.
Ansızın başını bir yana eğip gözlerini kıstı.
Tiran iktidarına karşı mısınız? Açık konuşun. Benim karşı olduğumu samimiyetle söyleyebilirim. Babanız da öyleydi.
Evet, karşıyım dedi Byron sakince.
Niçin?
Onlar yabancı, dışarılıklı. Nefelos'u ya da Rodya'yı yönetmeye ne hakları var?
Bu sizin düşünceniz mi?
Byron soruya cevap vermedi.
Gilbert burnunu çekti. Başka bir deyişle birer yabancı ve dışarılıklı olduklarına babanızı idam etmelerinin ardından karar verdiniz ki öte yandan bu onların en doğal hakkıydı. Ah durun, sinirlenmeyin hemen, mantıklı düşünün. Ben sizin tarafınızdayım, inanın bana, ama bir düşünün. Babanız bir kahyaydı. Peki onun emrinde çalışan çobanların ne gibi hakları vardı? İşlerinden biri kendisi için kullanmak ya da başka birine satmak için hayvanlarınızdan birini çalsaydı ne gibi bir cezaya çarptırılırdı? Hırsızlık suçundan hapse girerdi. Peki bu amaç doğrultusunda belki de kendisine haklı görünen bir sebepten ötürü babanıza suikast düzenlemeye kalkışsaydı, o zaman sonuç ne olurdu? Hiç şüphesiz idam edilirdi. İyi ama babanıza yasa koyma ve diğer insanları cezalandırma hakkı veren nedir? Kahya da onların tiranlısıydı. Babanız hem kendi gözünde hem de benim gözümde bir vatanseverdi. Ama ne çıkar? Tiranlılar için o yalnızca bir haindi ve bu yüzden babanızı ortadan kaldırdılar. Bunun bir meşru müdafaa olduğunu görmezden gelebilir misiniz? Henriyatlar da zamanında oldukça kanlıymış. Tarih kitaplarını okuyun genç adam. Tüm hükümetler işlerin doğası gereği zaman zaman birilerini öldürür. O yüzden tiranlılardan nefret etmek için daha iyi bir neden bulun. Bir hükümdarın yerine başka bir tane getirmenin yeterli olacağını, böylesine basit bir değişikliğin özgürlük sağlayacağını düşünmeyin.
7. ayrımın sonu. Sayfa 79.